Ayrım 11, sayfa 90. Peşkov, hadi yürü. Kameraya girince bana küçük, deri kaplı bir kitap uzattı. Kendisi ise bu sandığının yanındaki hamağa uzandı. Oku. Bir makarna sandığına oturdum. Dikkatle okudum. Umbra kula gökyüzünde yıldızlanırsa, cennetle iyi bir iletişim kurmak, cahillik ve kusurlardan kurtulmak anlamına gelir. Sumuri bir sigara yaktı. Dumanını burnundan savururken homurdandı. Develer ne pislikler yazıyorlar. Çıplak bir sol meme gönül ferahlığı demektir. Kimin çıplak sol memesi? Söylemiyor. Bir kadının memesini kastediyor olmalı. Ah, şehvet düşkünü şeytanlar. Gözleri yumuk, elleri başının altında yatıyordu. Ağzının köşesinden sarkan sigarasından dumanlar tütüyordu. Sigarasını diliyle düzelttikten sonra derin bir nefes çekti. Göğsünden ıslığımsı bir hırıltı çıktı. Geniş yüzü duman bulutlarıyla örtüldü. Zaman zaman uyuyakalmış gibi geliyordu bana. Okumayı bırakarak bu can sıkıcı, kahrolası kitabı karıştırmaya başladım. Ama boğuk bir sesle gürledi. Devam et. Saygıdeğer peder yanıtlıyor. Buraya bak sevgili Süveryan. Severyan de şuna. Ama burada Süveryan diyor. Şeytanca yazılmış bir şey işte. Daha aşağıda bir şiir olacak ki onu oku. Okumaya başladım. Ah, işimizi anlamaya meraklı cahiller. Zayıf gözleriniz onun sırrına asla eremez. Kardeşlerin nasıl şarkı söylediğini de anlayamaz. Sumuri, dur dedi. Bir şiir değil, kitabı bana ver. Kalın, mavi sayfaları öfkeyle karıştırdı. Sonra kitabı şiltenin altına soktu. Başka bir kitap al. Talihsizlik bu ya, demir kuşaklı siyah sandığında daha bir sürü kitap vardı. Homer'in buyrukları, topçuluk anıları, Lord Sandegali'nin mektupları, zararlı bir böcek olan tahta kurusu ile savaş yolları. Bu arada başı sonu olmayan başka kitaplar da vardı. Aşçı kimi zaman kitapları sıraya dizdirir, adlarını tek tek okumamı isterdi. Ben okudukça o öfkeyle homurdanırdı. Neler de yazıyor pis herifler. İşleri güçleri ona buna bok atmak. Tanrı bilir niçin. Şu gervasi. Benim ne alıp veremediğim var onunla. Püh, umbaracılaymış. Bütün bu garip sözcükler, bilmediğim adlar kafamı kurcalıyor, beni korkunç yoruyordu. Dilimin ucuna gelen bu sözcükleri sık sık yinelemek istiyordum. Eğer her gün yinelersem, belki de anlamalarını çözebileceğimi sanıyordum. Lombozun ötesinde sular çağıldıyor, durdurak bilmeksizin şarkı söylüyordu. Güvertede olmak nasıl da olağanüstüydü. Orada tayfalar ve ateşçiler yük sandıkları arasında toplanıyor, İskambil'de yolcuları söğüşlüyor, şarkılar söylüyor, ilginç öyküler anlatıyordu. Onlarla birlikte oturmak, anlattıkları benim anlayabileceğim türden basit şeyleri dinlemek, kama kıyılarına bir gitarın bakır telleri gibi dizilmiş çamlara, taşkınlardan kalan ve derin mavi gökyüzünü ayna gibi yansıtan gölcüklere bakmak çok güzeldi. Gemimiz karadan ayrılalı çok olmamıştı ama hızla uzaklaşıyordu. Köyleri ve insanları anımsatan görünmeyen çan sesleri eriyen günün sessizliği içinde kıyılardan kopup geliyordu. Bir balıkçı kayığı dalgalar arasında ceviz kabuğu gibi sallanıyordu. Birden küçük bir köy belirdi. Irmağın içinde bir çocuk kalabalığı yüzüyor. Kırmızı gömlekli bir köylü altın sarısı kum şeridi boyunca yürüyordu. Irmağın ortasından her şey güzel, küçük, renk cümbüşü içindeki oyuncaklar gibi görünüyordu. Kıyıdaki tüm insanlara ve arkadaki mavnada bulunanlara güzel, dostça sözlerle bağırma isteği duyuyordum. Kırmızıya çalan rengiyle bu mavna beni büyülüyordu. Küt provasıyla boz bulanık suları yarmasını saatlerce izleyebilirdim. Gemi onu tıpkı bir domuzu sürükler gibi çekiyordu. Gevşeyen halat suya dalıyor, Sonra sular sıçratarak yeniden gerginleşiyor. Mamna'yı provasından sarsıyordu. Demir kafesin içine hayvanlar gibi kapatılan bu insanların yüzlerini görmek için büyük bir istek duyuyordum. Perm'de onları indirirlerken Mamna'nın iskele tahtasını tırmandım. Ayaklarındaki zincirleri gürültüyle şakırdatarak ölümden gri renkli düzinelerce mahkum geçti. Sırtlarındaki asker torbalarının ağırlığı altında iki büklüm olmuşlardı. Kadın erkek, genç yaşlı, güzel çirkin öylece geçip gidiyorlardı. Biraz farklı giyinmişlerdi. Saçları kazınmıştı. Yoksa onlar da başkaları gibi sıradan insanlardı. Kuşkusuz suçluydular. Ama büyük annem onlara ilişkin öyle iyi şeyler anlatmıştı ki bana. Onlardan çok daha azılı bir haydutu andıran Sumuri, Mavna'ya bakarken üzgün üzgün söyleniyordu. Tanrı bizi böyle bir yazgıdan korusun. Bir gün sordum ona, başkaları çalıp çırparken, adam öldürürken sen nasıl olup da yemek pişiriyorsun? Ben yemek pişirmiyorum, mutfak için yemek hazırlıyorum. Sonra güldü, yemeği kadınlar pişirir. Bir an düşündü ve ekledi, İnsanları birbirlerinden farklı kılan zekalarıdır. Kimi akıllıdır, bir başkası daha az akıllıdır, bir üçüncüsü ise tam bir aptaldır. Akıllı olmak için doğru kitapları okumalı, kara büyü be efendime söyleyeyim, her neyse, tüm kitapları okumalısın, en iyisini öyle bulursun. Her zaman teşvik ederdi beni. Oku, hep oku. Baktın bir kitabı anlamıyorsun, 7 kez oku. Yine mi anlamadın? 12 kez oku. Sumuri herkesle, hatta suskun Kamurot'la bile çok dik konuşurdu. Sumuri, suskun ambar görevlisi de içinde olmak üzere herkesle zıt giderdi. Birbiriyle konuşurken küçümser gibi alt dudağı bükülür, bıyıkları dikilir, taşlarmış gibi konuşurdu. Bana karşı dikkatli ve nazikti ama yine de onun bu korkutucu halinde beni kaygılandıran bir şeyler vardı. Kimi zaman büyükannemin kız kardeşi kadar ahmak bulurdum onu sık sık. Kitap okumak için bol zaman var derdi. Burnundan soluyarak gözleri kapalı hamağında uzun bir süre yatardı. İri göbeği sallanır bir cesedinki gibi göğsünde birleştirdiği yanık içindeki kıllı parmaklarını görünmez şişlerle görünmez bir çorabı örüyormuş gibi oynatıp dururdu. Derken ansızın homurdanırdı. Evet akıl onu başına topla kullan onu. Akıl bizlere az ve eşitsiz dağıtılmış. Hep birimiz aynı miktarda akıl sahibi olsaydık. Ama hayır, işler böyle değil. Biri anlar, öbürü anlamaz. Bir başkasıysa anlamak bile istemez. İşte böyle. Dili sürçerek, sözcükleri atlayarak askerlik anılarını anlatırdı bana. Bu öykülerin ne anlatmak istediğini bir türlü anlayamazdım. Hiç de ilginç bulmuyordum onları. Aslında o da başını sonunu atlayarak aklında kaldığı kadarıyla bölük pörçük anlatırdı. Albay, eri çağırıp sordu. Teğmen sana ne dedi? Er ne olduysa her şeyi bir bir anlattı. Bir er doğruyu söylemek zorundadır. Teğmen ona baktı. Bir duvara bakar gibi. Başını eğdi ve dönüp gitti. Ah evet. Aşçı öfke içinde sigarasının dumanını üflerken homurdandı. İnsanların neyi söyleyip söyleyemeyeceklerini ben biliyor muyum sanıyorsun? Tuttular, Teğmen'i askeri hapishaneye çıktılar. Annesi ise, ah tanrım ben ne bileyim işte. Hava sıcaktı. Çevremde her şeyi belli belirsiz titreşiyor, vızıldıyordu. Kameranın metal duvarlarına çarpan suyun çapırtısını, çarkların homurtusunu işitebiliyordum. Geminin ışıkları altında ırmak yayılıp gidiyor, ötelerde çayırlı, ince sahil şeridinde ağaçların kımıldayışları görülebiliyordu. Bütün o değişik gürültüleri öyle kanıksamıştım ki sanki hiçbir şey işitmiyor gibiydim. Oysa o sırada provadaki tayfa melankolik bir sesle ''Yedi, yedi!'' diye bağırıyordu. Hiçbir şeye katılmak, hiçbir iş yapmak, hiçbir şey dinlemek gelmiyordu içimden. Yalnızca mutfağın yağlı kokusundan uzak bir yerde oturmak, uyuşuk uyuşuk bakarak bu bezgin, yorgun yaşamın su üzerinde süzülüşünü izlemek istiyordum. Derken aşçı kızgın kızgın emrediyordu yine. Başla okumaya! Birinci mevkinin kamarotları bile korkardı ondan. Ufak tefek, suskun, balığa benzeyen ambar görevlisi bile çekinirdi. Sumuri kamarotlara ''Sizi domuzlar!'' diye bağırırdı. ''Buraya gelin hırsızlar! Asyalılar! Umbara kulağı!'' Tayfalar ve ateşçiler ona saygılı davranır, sık sık da dal kavukluk ederlerdi. O da onlara çorbanın etli tarafından verir, memleketlerine ve ailelerine ilişkin sorular sorardı. Yağ pas içindeki ateşçiler, beyaz Rusya'dan oldukları için aşağılanarak adam yerine konmazlar, Yagutlar diye çağrılırlardı. Sumuri bir gün yine onları kızdırdıklarını işitince bıyıkları dikildi, yüzü kıpkırmızı kesildi, ateşçilere öfkeyle çıkıştı. Sizinle böyle alay etmelerine nasıl göz yumarsınız? Patlatsanıza suratlarına bir tane. Yakışıklı huysuz Lostomo bir seferinde ona dedi ki, Rusya'da değil, her ikisi de aynı Tanrı'ya inanır. Aşçı yakasına sarıldı. Belinden tuttuğu gibi havaya kaldırarak sarstı. Bir güzel pataklayayım mı seni? Sık sık bozuşur, kimi zaman da birbirlerine girerlerdi. Ama Sumuri asla vurmazdı. İnsanüstü bir gücü vardı. Ayrıca uzun boylu, erkek yüzlü, saçları bir oğlan çocuğu gibi kısa olan kaptanın karısıyla pek içli dışlıydı. İkisinin arasından su sızmazdı. Küp gibi vodka içer ama asla sarhoş olmazdı. Dört dikişte şişenin dibini bulurdu. Akşama kadar da bira yudumlardı. Yüzü yavaşça kahverengiye döner, koyu gözleri fal taşı gibi açılırdı. Çoğu akşam beyazlar içindeki bir bedeniyle bir sandalyeye çöker, saatlerce tek laf etmeksizin somurtarak akıp giden ırmağa bakardı. Böyle zamanlarda ondan herkesin ödü kopardı. Ama ben onun için üzülürdüm. Sumuri'nin yamağı kan ter içinde mutfaktan çıkardı. Orada bir an duralar, kel kafasını kaşır, boş veren bir tavırla elini sallayarak çekilir ya da uzaktan bağırırdı. Mersin balıkları hapı yutmuş. İyi tuzlayıver öyleyse. Ya birisi balık çorbası ya da balık buğulaması isterse? Sen de yaparsın. Zıkkımlanırlar. Kimi zaman yanına giderdim. Bana şöyle bir baktıktan sonra sorardı. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. İyi öyleyse. Bu ziyaretlerimden birinde ona sordum. Niçin herkes senden korkuyor? Gerçekten iyi bir adamsın oysa.
Ben yalnızca sana karşı iyiyim.
Hemen ardından yumuşak, içten bir sesle ekledi.
Öyle sanıyorum ki belki de herkese karşı iyiyim. Yalnızca göstermiyorum. Bunu insanlara göstermemelisin. Yoksa üzerinde tepinirler. Bataklıkta bir çamur topağını nasıl çiğnerlerse iyi bir adamı da öyle ayaklar altına alıverirler. İşte böyle davranırlar. Hadi şimdi git de bira getir bana.
Bardakları birbiri ardından yuvarladıktan sonra bıyıklarını yalayarak konuştu. Eğer biraz daha büyük olsaydın sana birçok şey öğretebilirdim. Söyleyecek çok şeyim var. Ben aptal değilim. Bana söyleyebilirim. Sana söyleyebilirim. Kitap oku. Gereksinim duyduğun her şeyi kitaplarda bulacaksın. Ama ciddi kitaplar olmalı. Biraz bira ister misin?
Hoşlanmıyorum.
Bak bu iyi. İçkiden uzak dur. İçki korkunç bir şey. Vodka şeytan işidir. Varlıklı biri olsaydım seni okula gönderirdim. Eğitim görmemiş bir adam tıpkı öküz gibidir. Ona asla bir şey öğretemezsin. Onun tüm istediği kafasını boyunduruğun altına sokup habire tıkınmak. Sonra da osurmak. Kaptanın karısı ona bir gogol cildi vermişti. Korkunç İntikam adındaki kitabı okuyunca çok beğendim. Ama Sumuri öfkeyle bağırdı. Saçmalık bu, peri masalı gibi bir şey. Kitabı elimden aldı. Kaptanın karısına giderek bir başka kitap aldı. Karamsar bir sesle,
Taras, neydi tam adı?
İşte onu oku, bulabildin mi?
Kaptanın karısı çok iyi olduğunu söylüyor. Onun için çok iyi olabilir ama benim için olmayabilir. Saçını da kısacık kestirmiş. Oldu olacak, kulaklarını da kestirseydi ya. Taras Bulba'nın Ostaba Meydan okuduğu bölüme gelince aşçı bir kahkaha patlattı. Bütün bunlar ne demeye geliyor şimdi? Bütün sorun şu. Biri akıllı, öbürü ise güçlü, kuvvetli. Bugünlerde nelerde basıyor bu dalalar? Ben okurken o kulak kesiliyor ama sık sık söyleniyordu. Ne saçma. Bir insanı omuzlarından beline kadar nasıl ikiye bölersin? Hem bir adamı mızrağın ucunda havaya da kaldıramazsın. Kırılıverir. Geç bunları. Biz de askerlik ettik. Andrei'nin ihaneti gerçekten tiksindirdi onu. Al sana iyi bir evlat işte. Hem de bir kadın için. Tüh, geberesi. Taras oğlunu öldürdüğü bölümü okuduğunda aşçı bacaklarını hamaktan sarkıttı. Şiltiyeyi sımsıkı kavrayarak eğildi. Ağlamaya başladı. Yanaklarından süzülen yaşlar güvertenin üstüne damlıyordu. Burnunu çekerek mırıldandı. Ah cennetteki tanrımız, cennetteki tanrımız. Birden yine bağırdı bana. Okumayı ne diye kesiyorsun küçük şeytan? Ostab'ın ölmeden önce baba beni işitiyor musun diye bağırdığı bölümü okuduğum zaman yürek parçalayıcı bir sesle hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sumuri içini çekti. Buna yürek dayanmaz. Bu sonu muydu? Ne müthiş olaylar. Ama hepsi de gerçek insanlar. Taras'ı al söz gelimi. Öyle değil mi aha? Evet, gerçek insanlar. Kitabı benden aldı. Gözyaşlarıyla ıslatarak dikkatle gözden geçirdi. İyi bir kitap. Tam bir bayram sanki. Sonra Ivan Hoy'u okuduk. Sumuri, Richard Plantagenet'i çok severdi. Üstüne basa basa, işte sana gerçek bir kral dedi. Oysa ben kitabı sıkıcı bulmuştum. Zevklerimiz farklıydı. Thomas Jones'un öyküsünün eski bir çevirisi olan terk edilmiş bebek Tom Jones'un tarihi benim çok hoşuma gitmişti. Ama Sumuri, hepsi budalaca diye söylendi. Bana ne Thomas'tan, nesi iyi? Başka kitaplar da olmalı. Bir seferinde yalnızca geceleri bodrum katlarında okunabilen yasak ya da gizlice basılmış kitaplar olduğunu anlattım. Gözleri yuvalarından fırladı. Tüyleri diken diken oldu. Ne? Ne dedin ne? Yine mi yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum. Günah çıkartırken rahip onları sormuştu bana. Daha önceden de onları okurken ağlayan insanlar görmüştüm. Aşçı sıkıntıyla yüzüme bakıp sordu. Kim ağlıyordu? Dinleyen genç bir kız. Ama öbürü korkarak odadan dışarı kaçtı. Sumuri yavaşça gözlerini kapayarak uyan dedi. Sayıklıyor olmalısın. Bir anlık sessizlikten sonra mırıldandı. Kuşkusuz bir yerlerde gizli saklı bir şeyler vardır. Ama bu olanaksız. Yerini söylemek olanaksız. Ben böyle şeyler için çok yaşlıyım. Ama öte yandan... Saatler boyunca böyle açık ve düzgün bir biçimde saçmalayabilirdi. Farkında olmaksızın okuma alışkanlığı ediniyordum. Sumuri'nin kitaplarını elimden düşürmemeye başladım. Kitaplarda olup bitenler gittikçe daha dayanılmaz olan gerçek yaşamdakinden daha hoş ve daha farklıydı. Benim gibi Sumuri de kitapları elinden düşürmez olmuştu. Sık sık beni işimden alıkoyuyordu. Oku Peşko. Dağ gibi bulaşığım birikti. Maxim yıkasın. Çok sert bir tavırla benim işimi bulaşıkçılığının üstüne yıkıyordu. O da acısını çıkarmak için bardakları kırıyordu. Ambar görevlisi nasıl olup da konuştuysa beni nazikçe uyardı. Seni gemiden atarım ona göre. Bir seferinde Maxim soğuk çay birikintileri ve kirli suyla dolu leğene bile bile birkaç bardak koymuş. Ben kirli suyu küpeşteden dökerken bardaklar da suya gitti. Sumuri ambar görevlisine benim yüzümden dedi. Neyse parasını öderim. Kamarotlar bana zıt gitmeye ve söylenmeye başladılar. Seni küçük kitap kurdu. Sana ne için para veriyorlar?
durup dururken kapkacak kirleterek işimi olabildiğince ağırlaştırmaya çalışıyorlardı. Bütün bunların başıma bir iş açacağını kestirebiliyordum. Yanılmamıştım. Bir akşam yanaştığımız küçük bir iskeleden kırmızı yüzlü bir köylü kadınla sarı elbiseli, pembe renkli yeni bir ceket giymiş bir genç kız bindi. İkisi de sarhoştu. Yalnızca olanı gülümseyerek herkesi selamlıyor. Onları tıpkı bir köy papazı gibi telaffuz ederek konuşuyordu. Kusura bakmayın dostlarım, içkiyi fazla kaçırdım. Beni duruşmaya çıkardılar, sonra bıraktılar. Ben de kutlamak için biraz içeyim dedim. O sırada genç kız baygın gözlerle bakarak herkese gülüyordu. Sonra yaşlıca olanını iteleyerek "Yürüsene sürtük!" dedi. İkinci mevki kameralarının yanında bile bir yere Yakov İvaniç ile Sergey'in yattıkları yerin yakınına oturdular. Yaşlıca olanı çok geçmeden gözden kayboldu. Sergey hemen gelip kızın yanına oturdu. Kurbanınkine benzeyen ağzı yine kulaklarındaydı. İşimi bitirip de uyumak üzere masaya uzandığım bir anda Sergey yanıma geldi ve elimden yakaladı. "Hadi yürü, seni baş göz edeceğiz." Sarhoştu. Elimi kurtarmaya çalıştım ama bana vurdu. "Yürü," dedim. Maxim koşup geldi. O da sarhoştu. İkisi birlikte güvertede uyumakta olan yolcuların arasından beni sürükleye sürükleye geçirerek kedi kameralarına getirdiler. Neyse ki Sumuri kapıdaydı. Yakov İvaniç eşikte dikiliyor, genç kızla onun sırtına yumruklar atarak sarhoş sesiyle bağırıyordu. Ayrım sonu. Sayfa 98.